Ayrım 13. Asya çağının öncüleri 21. yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek. Sayfa 170. Sosyalizmi kuran yeni insan. Bir partinin iktidara geldiği zaman ne yapacağını belirleyen en sonunda o partinin ve o ülkenin insan malzemesidir. Merkezi hükümeti kurmakla iş bitmiyor. Çankırı'nın Kurşunlu köylerinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Edirne'nin Uzun Köprüsü'nde, Nevşehir'in Kozaklısı'nda bir emekçi iktidarı uygulayabilecek miyiz? Oralarda gerçekten sosyalizmin kuruluşu yolunda ilerleyebilecek miyiz? Yoksa bizim iktidarımızda da bugün eleştirdiğimiz uygulamalar olacak mı? Emekçi sınıfları örgütleyen bir parti iktidara geldiği zaman milli demokratik devrimi hayata geçirme ve sosyalizmi kurma pratiğini yukarıdan talimatlarla yürütemiyor. En sonunda kurduğunuz düzeni, o düzeni kuranlar belirliyor. Öncünün kitleye önderlik yeteneğini hem öncülerin hem de kitlenin birikimi, örgütlenme düzeyi, kültürü ve gelenekleri belirler. Merkezden köylere ve mahallelere kadar ülkeyi kimler yönetecektir ve yönetilenler kimlerdir? Sosyalizm o ülkenin insan malzemesiyle inşa edilecektir. Sosyalizmi melekler kurmuyor, insanlar kuruyor. Kafasında eski toplumun ve özel çıkarcılığın yüzlerce, binlerce yıllık izlerini taşıyan insanlardan söz ediyoruz. Mesele buradadır. Şule Perinçek 1979 yılında Kahramanmaraş Pazarcık köylerine gitmişti. 1,5 ay kadar orada kaldı. 20 kadar köy gezdi ve döndükten sonra ilginç bir gözlemini anlattı. Pazarcık Ovası'ndaki köylerde partili arkadaşlar tarladan döndükten sonra karılarına ayaklarını yıkatıyorlardı. Karısıyla birlikte işe gidiyor, birlikte dönüyor, ikisi de aynı derecede yorgun ama ayağını karısına yıkatıyor. Bir arkadaşa rastlamış, yıkatmıyor, çok sevinmiş. Meğerse o arkadaşın ayağı gıdıklanıyormuş, o yüzden kendisi yıkıyormuş. İşte ayağını karısına yıkatanlar orada sosyalizmin kuruluşuna önderlik edeceklerdir. Bizim epey zamandır mücadele ettiğimiz ve başarılı olduğumuz bir yerdi Pazarcık. Feodal gelenekler oradaki partili arkadaşlar içinde bile kuvvetle yaşıyordu. Hele iktidara geldiğimiz zaman ayak yıkatma yetkisinin kullanıldığı alan bütün toplumu kapsayacaktır. Partinin ve parti görevlilerinin hatalar yapabileceğini, emekçi iktidarının hatalar yapabileceğini açıkça ortaya koymaya cesaret etmek, sosyalizmi başarıyla ilerletmenin önde gelen şartıdır. Çözüm özgür, örgütlü ve hakkını arayan halktadır. Sosyalizm deneyimlerinde kamu mülkiyetinde çalışmanın verimliliği ile özel çıkar için çalışmanın verimliliği arasındaki çelişmeyi çözmek başlıca sorunlardan biridir. Özel çıkar toplumunda yetişen insan, özel çıkar için daha sıkı çalışabiliyor. Kamu mülkiyetinin üstünü kazanmasını emekçinin bilinci belirliyor. Toplum için çalışma şevki, özel çıkar ve kâr amacının üstüne çıkamazsa, özellikle küçük üretim birimlerinde sosyalizm, özel çıkar sistemi karşısında haklılık kazanamıyor. Sosyalizmi kurmak en sonunda insanları değiştirme, kitleleri değiştirme, bilinçleri değiştirme sorunudur. Emekçi kitleler sistemi değiştirme mücadelesine katılarak kendilerini de değiştirirler. Devrimci eylem aynı zamanda emekçinin kendisini değiştiren eylemdir. Bu açıdan sosyalizm ancak emekçi inisiyatifinin özgürleşmesi sayesinde başarıya ulaşır. 2.11 İki Katılım. Sosyalizmin kurulmasında bir yandan partinin öncü rolü gereklidir. Öte yandan kitlelerin kendi inisiyatifleri de şarttır. Kitleler kendiliğinden bilinçlenmezler. Kitleye bilinç öncü tarafından dışarıdan verilir. Öncü olmadan toplum kendiliğinden değişmez. Emekçi kitlelerin içinde ileri kesimler bulunduğu gibi eski düzenin denetiminden henüz kurtulamamış kesimler de vardır. Programı ve amacı olan örgütlenen öncü kesim kitleyi kendi mücadeleleri içinde bilinçlendirir ve örgütler. Öncünün kitleleri mücadeleye katmak, ilerletmek, yol göstermek görevleri var. Bununla birlikte öncünün görevi kitleleri öncüleştirmek, emekçi iktidarını fiilen emekçilerin yönetmesini sağlamaktır. Eski düzeni tasfiye etmenin ve sosyalizmi kurmanın başka bir yolu yoktur. Mao Zedong bu noktada iki katılımdan söz ediyor. Biri devlet ve parti kadroları üretken emeğe katılacaklar, kol emeğine katılacaklar. Öte yandan emekçiler de her kademede yönetime katılacak. Mao zamanında özellikle büyük proleter kültür devrimi döneminde devlet ve parti önderleri barajların inşaatında çalıştılar, fabrikada işçilik yaptılar, tarım üretimine katıldılar, ahırları süpürdüler. Parti ve devlet kadroları 5-6 yılda bir tarım komünlerinde ve fabrikalarda çalıştılar. Öte yandan emekçilerin parti ve devlet yönetimlerine gelmeleri ve her kademede önderlik görevleri üstlenmeleri de özendirildi ve gözetildi. Emekçi kitlelerin örgütlü ve özgür olmaları sosyalizmi kurmanın öncelikli şartıdır. Çin'de emekçilerin yönetime katılmaları için özgün uygulamalara geçildiğini görüyoruz. Çin Anayasası duvarlara gazete asma hakkı, tartışma toplantıları düzenleme hakkı, grev hakkı gibi özgürlükleri güvence altına aldı. Kitlelerin partiyi ve devleti yönlendirmesini, denetlemesini ve kararlara katılmasını sağlayan ilişkiler, kurumlar canlı bir pratik içinde gelişti. Mao çözümü sıradan insanda buluyordu. Yönetimin sıradan insana, başka deyişle geniş halk kitlesine hizmet etmesi için işte o sıradan insan yönetime katılmalıydı. Sıradan insanların seçkinleşmesi ve yönetme yeteneklerini geliştirmesi için başka bir çözüm yoktu. Yönetme yeteneği ancak yöneterek geliştirilebilirdi. 1975 ve 1977 yıllarında Çin Komünist Partisi'nin konuğu olarak toplam 3 ay Çin'in hemen hemen her bölgesinde yaptığımız incelemelerde her kademede yöneticilerin emekçi sınıflardan geldiğini gördük. Bu konuda çok sağlam bir gelenek oluşturulmuştu. Sosyalizm döneminde bütün sorunların üstesinden gelecek olan son tahlilde emekçi halktır. Emekçiler yeni toplumu kurma mücadelesinde kendilerini de yenilerler. Yeni toplumu kurmak son kertede emekçilerin kendilerini dönüştürmelerinden başka bir şey değildir. İşte devrimci partinin görevi toplumu dönüştürmede topluma önderlik etmektir. Mao partiye daima kitlelerin uzun vadeli çıkarlarının yanında olun talimatını veriyor. Çözümler yasal mekanizmalar içerisinde bulunmadığı zaman fırtına halinde kitle hareketleri denen uygulamalar gündeme geliyor. 2.12 Büyük Proleter Kültür Devrimi. Çin'de 1966 yılında başlayan Büyük Proleter Kültür Devrimi artık çözümün olağan mekanizmalar içinde bulunmadığı bir aşamayı ifade ediyor. Mao ve arkadaşlarının o gün yaptıkları tahlile göre devletin ve partinin yönetim kademelerinin birçoğunda iktidarda olanlar emekçi halkın çıkarlarını savunmuyorlardı. Bir takım mevki sahipleri kapitalist yolcular köşe başlarını ele geçirmişlerdi. Ülkede emekçilerin fiili iktidarını geçerli kılmak için emekçi kitlelerin fırtına halinde eylemlerini örgütlemekten başka çare kalmamıştı. Büyük Proleter Kültür Devrimi'ni dünya Mao'nun önderliğindeki Çin Komünist Partisi yönetiminden öğrendi. O zaman dünyaya bu devrimin ne kadar önemli olduğunu anlattılar. 1978 yılı Aralık ayında yapılan ÇKP Merkez Komitesi genişletilmiş toplantısından sonra Büyük Proleter Kültür Devrimi'nde ciddi sol hataların yapıldığı görüşü ağır bastı. Mao'nun kendisi proleter kültür devrimindeki uygulamaların %70 doğru, %30 hatalı olduğunu söyledi. Kültür devriminin gelişme seyri içinde aşırı sola karşı orduyu harekete geçirme ve aşırı solu etkisizleştirme emrini de Mao vermişti. Sağa karşı mücadelede sol hatalar, sola karşı mücadelede sağ hatalar olması kaçınılmaz bir şey. Mao eşi Chiang Ching'e yazmış olduğu mektupta durumu çok güzel anlatır. 1966 yılının Temmuz ayıdır, yani kültür devriminin sıcak ayları. Orada solcuları şöyle eleştirir. Bir adam ortaya çıktı, bir dost, Lin Biayu'yu kastediyor. Elinde bir kırmızı kitap sallıyor. Ben o dostun söylediklerinin aksini düşünüyorum. O küçük kırmızı kitapta keramet olduğunu sanmıyorum. Dipnot, Mao Zedong'un Jiang Qing'e yazdığı mektup için bakınız Mao Zedong'un bir mektubu. Türkiye Gerçeği sayı 15 Mayıs 1980 sayfa 16-18. Ayrıca bakınız Mao Zedong Seçme Eserler cilt 6 sayfa 360. Lin Biao, başkanın her cümlesi gerçektir, onun bir cümlesi bizlerin 10.000 cümlesinden daha değerlidir demişti. Tabii bu söyleme en başta Mao karşı çıktı. Mao mektubunda şimdi ben bu dosta karşı tavır alsam sağın işine yarayacak diyordu. Mao devamla partinin başına geçtiğinden beri dizginleri ilk kez elinden kaçırdığını söyler. İnisiyatifi kaybettim ve sol inisiyatifi kaptı diye yakınır. Ama şimdi solculara tavır almaya kalksak sağcıların işine yarayacak diye düşünür. Bunlarla da ileride 5-6 yıl sonra hesaplaşacağız der. Mao bu mektubu 1966'da yazmıştı. 1971'de Lin Biao tasfiye edildi. 1976'da Mao'nun ölümünden sonra yine sol hatalar yaptıkları gerekçesiyle dörtlü çete de tasfiye edildi. Dipnot, dörtlü çete hakkında geniş bilgi için bakınız, üçlü oportunist blok dörtlü çete ile aynı iplikten dokunmuştur. Aydınlık sayı 78, Ağustos 1977, sayfa 10 ve devamı. Yine bakınız, Mao Zedong yoldaşım proleter devrimci çizgisinin dörtlü çeteye karşı zaferlerini selamlıyoruz. Aydınlık sayı 7, Ocak 1977, sayfa 2-3. Mao kültür devrimi sırasında önemli sol hatalar yapıldığını Edgar Snow'a da anlatmıştı. Çin Komünist Partisi büyük proleter kültür devrimini sol hata olarak değerlendirdikten sonra Sovyetler Birliği'nde kapitalizme geri dönüş sürecini açıklayamıyor. Dramatik bir olay gibi bilimsel olmayan nitelemelerde bulunuyor. Oysa günümüz dünyasında sosyalizmi kurma mücadelesi geri dönüş süreçlerini açıklayan teorik birikimle yürütülebilir. 2.13 Halk içindeki çelişmeler ve burjuvazinin barışçı yoldan dönüştürülmesi. Mao'nun bilimsel sosyalizme önemli bir katkısı da sosyalizmin kuruluşu döneminde çelişmeleri tahlil etmesi ve ilk kez açık bir şekilde halk içindeki çelişmeler ile düşmanla çelişmeleri birbirinden ayırmasıdır. Halk içindeki çelişmelerin doğru ile yanlış arasında olduğunu ve ikna yöntemiyle çözülmesi gerektiğini saptamıştır. Mao'nun önderliğindeki Çin yönetimi toprak ağaları ve komprador burjuvalar dahil yasalara uyan insanlara kendilerini yenilemeleri için yardımcı olan bir çizgi izledi. Bertolucci'nin Son İmparator filminde Çin'in son imparatoruna yeni Çin'de erdemli bir yurttaş olarak yaşama fırsatı verildiğinin hikayesi anlatılır. Kaynaklara göre Çin'de idam edilen toprak ağaları %1-2 kadardır. Onlar da toprak devrimi sırasında kitlelere çok ağır zulümler yapmış, köylüleri öldürmüş olanlardır. Yani idamlık suç işleyenlerdir, yoksa toprak ağasıdır diye idam edilmemişlerdir. Bunlar dışında toprak ağasına da köylülerle eşit miktarda toprak verilmiştir. Bu konuda başlangıç dönemindeki hatalı tutumlar düzeltilmiştir. Mao'ya göre toprak ağasını isyana zorlamada emekçilerin hiçbir çıkarı yoktur. O nedenle Mao onları yeniden kalıba dökmeye, emekçi kültürüyle yeniden biçimlendirmeye çalışmıştır. Milli burjuvaziye gelince evcilleştirme siyaseti uygulanmıştır. Milli burjuvazinin mülkiyetindeki üretim araçları tazminatla ve faiz ödenerek toplumsal mülkiyete dönüştürüldü. Milli burjuvalara işletmelerinde pay verildi, onların birikimlerinden yararlanıldı. Dipnot Çin Komünist Partisi tarihi sayfa 569. Mao bu siyasetin ucuz yoldan kazanmak olduğunu belirtir. Milli burjuvaziye karşı düşmanca uygulamalar yapılsa hem pahalıya mal olacaktı hem de burjuvazinin becerisinden, üretimi devam ettirmedeki bilgisinden yararlanma olanağı kaybedilecekti. 2.14 Üretici güçlerin lokomotifi, üretim ilişkilerinin değişmesi. Mao'nun sosyalizmin kuruluşuna ilişkin teorisi, proletarya iktidarı altında sosyalist devrimin sürdürülmesi diye adlandırıldı. Devrim ile üretim arasındaki ilişkiyi Mao, devrime sarılmak üretimi sürdürmek formülüyle açıkladı. Mao üretim ile sınıf mücadelesi arasında birini tutup öbürünü bütünüyle ihmal eden bir çizgiyi değil, iki ayak üzerinde yürüme çizgisini savunmuştur. Bununla birlikte devrimi devam ettirme görevini vurgulamıştır. Sınıf mücadelesine sarılmalıyız. Ancak bu yoldan sınıfsız topluma ilerleyebiliriz görüşündedir. Sınıf mücadelesinin içeriğinde öncelik kimi zaman üretimi geliştirmektir, kimi zaman siyasal görevlerin yerine getirilmesidir. Somut duruma göre hangisinin belirleyici olduğuna bakmak gerekir. Ancak sürecin bütününde üretim ilişkileri ile üretici güçler arasında Mao lokomotifin üretim ilişkileri olduğunu çok güzel tahlil etmiştir. Başka deyişle devrime sarılmak belirleyicidir. Marx ekonomi politiğin eleştirisine katkının ön sözünde basit bir açıklamada bulundu. Üretim ilişkileri üretici güçlerin gelişmesine ayak bağı olduğu zaman o üretim ilişkileri artık tarihsel olarak eskimiştir ve yerini yenisine bırakır. Başka deyişle devrim olur. Böylece üretici güçler özgürce gelişme olanağı bulur. Üretim ilişkileri bilindiği gibi mülkiyet ilişkileridir. Üretici güçler ise en başta üretimi yapan emekçidir ve onun kullandığı araçlardır ve doğadır. Mao bu bağlamda burjuva devrimlerindeki şu gerçeğe işaret etti. Sanayi devrimi burjuvazinin feodaliteyi devirmesinden, başka deyişle iktidarı ele geçirmesinden sonra oldu. Yani üretici güçlerdeki esas büyük gelişme feodal üretim ilişkilerinin bir devrimle tasfiyesinden sonra gerçekleşti. yeni mülkiyet ilişkilerinin hayata geçirilmesi, üretimin geliştirilmesinde belirleyici oldu. Bu konu Türkiye'de de tartışıldı. 1970'li yıllarda Türkiye Komünist Partisi adını taşıyan sığınmacı takımı Halkın Kurtuluşu TDKP, Halkın Yolu THKPC Sol, Halkın Birliği TİKKO gibi örgütler üretici güçlerin devrimden önce geliştiğini ve bu gelişme sonucu devrimin gerçekleşeceğini savunmuşlardı. Biz üretici güçlerdeki esas gelişmenin devrimden sonra olacağına dikkat çektik. Eğer üretici güçler devrim olmadan eski mülkiyet ilişkileri içinde gelişebiliyorsa devrime ne hacet? Mao sosyalizmin kuruluşu döneminde üretici güçlerin önünü açmak için mülkiyet ilişkilerini değiştirmenin önceliğini vurguladı. Ekonomik inşa mülkiyet ilişkilerini kendiliğinden değiştiremezdi. Ekonomideki gelişmenin toplumsal ilişkileri de kendiliğinden değiştireceği, kendiliğinden insanların bilinçlerini de değiştireceği yolundaki ekonomist görüş, devrimin inkarı anlamına geliyordu. Mülkiyet ilişkilerindeki değişme, üretimdeki gelişmenin yolunu açıyordu. Kapitalizme özgü ilişkiler feodal toplumda filizlenmişti. Sosyalist toplumun ilişkileri ise kapitalist toplumda ortaya çıkmadı. Kapitalist toplumda sosyalizmin şartları doğuyordu. Ama sosyalist ilişkinin kendisi değil. Kapitalizm döneminde üretimin toplumsallaşması sosyalizmin koşuludur. Ama büyük üretimin kendisi sosyalist ilişki değildir. Onun için sosyalizmin kuruluşunda emekçi iktidarının yukarıdan aşağı etkisi daha da belirleyicidir. Emekçi sınıflar önce iktidarı ele geçiriyorlar ve devlet iktidarı sayesinde ekonomik ve toplumsal ilişkileri değiştiriyorlardı. 2.15 İdeolojik ve kültürel dönüşümün önemi. Mao Zedong sosyalizmin kuruluşu döneminde üst yapı ile altyapı arasındaki ilişkiyi de tahlil etti. Özel çıkarı hayatın amacı olarak gören insanla sosyalizm kurulamazdı. O nedenle siyasete öncelik tanımak, özel çıkarcı toplumun kültürünü değiştirmek, yeni toplumu kurmanın şartıydı. Sosyalizmin kuruluşu en sonunda gönüllü emeğin insanını yaratmakta düğümleniyordu. Kapitalizmde zorunlu emek geçerlidir. Başka deyişle çalışmayana ekmek yoktur. İnsanlar yaşamak için çalışmak zorundadır. Sosyalizm ise adım adım gönüllü emek düzenini inşa eder. Sosyalist toplumda öncüler karşılıksız emek uygulamasının gelişmesine önderlik ederler. Herkesin ihtiyacına göre pay aldığı toplumda gönüllü emek esas olacaktır. Zorunlu çalışmanın yerine gönüllü çalışma geçecektir. Artık mallar kıt değildir, geçimi sağlamak için çalışma zorunluluğu da yoktur. Ancak çalışmak mutluluk kaynağıdır. Gönüllü emek ihtiyacı yetecek kadar üretim yanında paylaşma kültürünü de gerekli kılmaktadır. Mao ekonomistlerin tersine tıpkı Marx ve Lenin gibi sosyalizmin kuruluşunda bilincin, ideolojinin, üst yapının önemine dikkat çekti. Bunu vurgularken üretimi göz ardı etmedi. Maddi özendirmeyi bir kalemde silip atmak gibi bir idealizme düşmedi. İki ayak üzerinde yürümeyi savundu. Makineleşmenin önemini inkar etmedi ama üretim ilişkilerindeki değişmeyi makineleşmenin arkasına bağlamıyordu. Doğu Avrupa'daki gibi ilk önce makineleşme, ondan sonra komünleri oluşturma çizgisini izlemedi. Üretici güçlerin en başta emekçinin özgürleşmesi ve şevkinin güçlendirilmesi şartlarının yaratılması için komünlerin kurulması dahil daha ileri mülkiyet biçimlerinin geliştirilmesine dikkat çekti. Komünlerin kurulması makineleşme için de bir adımdı. Mao Zedong'un devrimci çizgisine karşı olanlar makineleşme olmadan komünlere geçilemez diyorlardı. 2.16 Devletlerin bağımsızlık mücadelesinin öne çıkması. Mao gelişmiş kapitalist ülkelerde işçi sınıfının Lenin'in deyişiyle burjuva millet kapsamı içine girdiği koşullarda dünyanın en yoksul ve ezilen ülkesinde devrime önderlik etti. Enternasyonalizm artık işçi sınıflarının dayanışmasının ötesinde ezilen dünya ülkeleriyle dayanışmaydı. Mao 1970'li yıllarda açıkladığı üç dünya teorisiyle dünya ölçeğinde devrimci stratejinin esaslarını ortaya koydu. Dipnot, Mao'nun üç dünya teorisini Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Deng Xiaoping açıkladı. Bakınız Speech by Chairman of the Delegation of the People's Republic of China, Deng Xiaoping, at the Special Session on the UN General Assembly, April 10, 1974. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Deng Xiaoping'in 10 Nisan 1974'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun özel oturumunda yaptığı konuşma. Deng Xiaoping, Marxist Internet Archive. www.marxist.org. Erişim tarihi 09.09.2015. Üçüncü Dünya adını verdiği ezilen ve gelişen ülkelerin dünya devriminin esas gücü olduğunu saptadı. 1974 yılında hegemonyacılığa karşı mücadeleyi şöyle özetledi. Devletler bağımsızlık, milletler kurtuluş, halklar devrim istiyor. Mao görüldüğü gibi verili dünya durumunda emperyalizme karşı devletlerin mücadelesine öncelik veriyordu. 1990 sonrasında ABD'nin dünyanın tek efendisi olmak iddiasıyla milli devletleri yıkmak için yürüttüğü mücadele devletlerin bağımsızlık mücadelesini de ateşledi. ABD'nin tek kutuplu dünya planını ve buna bağlı Büyük Orta Doğu projesini devletlerin direnci bozdu. Bugün dünyada emperyalizme karşı mücadelenin ön cephesinde Çin, Rusya, İran, Suriye, Irak gibi devletler bulunuyor. Devletlerin bağımsızlık mücadelesi dünya tarihini etkileyen birinci etken konumundadır. Lenin Marksizmin bir karikatürü Emperyalist Ekonomizm adlı kitabında emperyalizmin amazami sömürü eğilimini tahlil etmişti. Bu eğilimin siyasal düzlemdeki ifadesi emperyalizmin ezilen dünya ülkelerini devletsiz bırakmaya yönelmesiydi. Lenin'in de önemle saptadığı gibi devlet emperyalist sömürüyü sınırlıyordu. Nitekim 20. yüzyıl ezilen dünya milletlerinin kurtuluş savaşları yoluyla devlet kurmaları yüzyılı oldu. 1980 ve özellikle 1990'dan sonra ABD'nin yeni dünya düzeni adını verdiği projeyle izlediği amaç ezilen ülkeleri devletsiz bırakmaktı. Bu koşullarda devletlerin bağımsızlık mücadelesi dünya tarihini etkileyen birinci etken oldu. Yine Çin gibi büyük devletlerin ABD'nin tek kutuplu dünya planına karşı direnişleri de insanlığın sömürüye karşı mücadelesi açısından olumlu bir etkendir. Bugün daha açık görülüyor. Emperyalizme direnişin ön cephesinde milli devletler var. Milli devlet ezilen dünyadaki milletlerin örgütüdür. Devlet halinde örgütlü millet direnişin asıl büyük gücünü oluşturuyor. Milletlerin kurtuluş mücadelesi ise aslında milletlerin devlet olma mücadelesidir. Halkların devrim mücadelesi günümüz dünyası koşullarında 3. sırada yer alıyor. 13. ayrımın sonu. Sayfa 180.